Mikrofon Üniversitelerde başlıyor.
Mikrofon Üniversitelerde programımızdan bu haftada merhaba diyor, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz siz sevgili Türkçe dostlarını. Bu haftaki konuklarımızı hemen takdim edelim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi TÖMER Müdürü, Doçent Doktor Sayın Eyüp Bacanlı, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ayşe Hanım.
Hemen yanı başınızda da çok kıymetli uluslararası iki arkadaşımız, sevgili Ernest Tilhem Baye ve Celal Selmi. Sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hoş bulduk, merhaba.
Sizleri görmek çok güzel bizim için.
Teşekkürler.
Şöyle yapalım. Üniversitemiz hakkında genel bilgi vereceğiz arkadaşlarımıza.
Tabii.
Neler oluyor, bitiyor, ne tür imkanlara sahipler, ama onun öncesinde ben sevgili arkadaşlarımızı, dinleyicilerimize bir tanıtalım istiyoruz. Nereden gelmişler, kimler, niye gelmişler? Bize bir anlatsınlar.
Merhabalar, benim ismim Ernest. Ben Kırgızistan'dan geliyorum. Türkiye'ye 2005 senesinde geldim. 2005 senesinde TOBB Üniversitesi'ne geldim. Lisans da matematik bölümünde başladım 2005'te. Sonra yüksek lisansımı tamamladım aynı üniversitede. Şimdi de gene aynı üniversitede doktoramı yapıyorum. Bu şekilde.
11 yıl geride kalıyor.
Evet. 11 yıl böylece geride kalıyor.
Biraz donanımlı bir şekilde geldiniz.
Evet.
Zor oldu mu? Branş açısından belki zor olmuş olabilir değil mi? Matematiğin de kendine has bir dili var çünkü.
Yani ilk başta dil olarak çok zor olmadı aslında. Kültür olarak biraz zor oldu. Yani yemekleri olsun, insanların davranışları olsun. Yani çok farklı değildi ama sonuçta aynı olmadığı için o başta biraz zorladıydı.
Peki.
İlk bir hikaye diyebilirim.
Bunları konuşalım ama ilerleyen dakikalarda konuşalım.
Evet.
Şimdi Celal'e söz verelim.
Evet, ben de Celal Selmi. Filistin'den geldim. Aslında bizim arkadaş kadar Türkçe falan bilmiyorum. Çünkü maşallah o zaten öğrenip de gelmiş. Ben buraya 2010'da geldim Türkiye'ye. İlk geldiğim işte top okuluna geldim burslu olarak. İlk konuştuğumuz hoca bizim Eyüp Hoca. Gittim oraya, tabii hiç böyle Türkçe falan yoktu, hiçbir kelime yoktu. Eyüp Hoca'yla tanıştık, dedik hocam öğrenmemiz gerekiyor. O da Allah razı olsun diyelim, yönlendirdi. Orada bir arkadaşımız vardı, Muhammed diye bir arkadaşımız. O da aslında stajyerdi, yani bana Türkçe öğreten arkadaş stajyerdi aslında, Muhammed. Ondan sonra yine böyle bir stajyer geldi, Tuğba Hanım. O da bana öğretmişti. O şekilde öğrendim ilk senede 2010'da. Yani 11 senesinde. Ondan sonra okula geçtim. Ondan sonra mezun oldum. Şimdi de Gazi'de yüksek lisans yapıyorum uluslararası ilişkilerde.
Maşallah, Sübhanallah diyorum sevgili hocam. İşin uzmanı sizsiniz tabii ki de. Gayet iyi konuşuyor arkadaşlarımız. Maşallah diyelim.
Burada bizim en büyük katkımız aslında Celal'e oldu. Celal'i sıfırdan alıp Türkçe'yi öğrettik ve üniversitemizden mezun ettik. 5 sene sadece Türkçe değil, İngilizce de öğrettik tabii. Çok başarılı bir öğrenciydi. Aslında gelen en başarılı öğrencilerimizden birisiydi. Şimdi de Gazi'de devam ediyor yüksek lisansına.
Gelen arkadaşlarımızı tek bir isim olarak burada sunuyoruz bizi, evet, dinleyenlere, ama değiller. İçlerinde kimisi iki insan, kimisi üç insan olarak, aynen, değil mi?
Evet.
Ne büyük zenginlik, çok büyük,
evet,
bir şans. Peki o halde üniversitemize dönelim mi?
Olur.
Kısaca TOBB Üniversitesi diyeceğiz. Açık adını ben bir kere daha telaffuz edeyim, kaçıranlar olabilir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.
Evet.
Kısaca TOBB Üniversitesi
kısaca
diyeceğiz.
TOBB Üniversitesi diye biliniyor. Üniversitemiz 2005 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kurduğu TOBB Eğitim Vakfı tarafından kuruldu. Yani aslında dışarıda pek TOBB bilinmez ama sonuçta kurucu kurum tabii ki TOBB. 1 milyon 300 bin iş adamı üyesiyle Türkiye'nin en büyük işveren örgütü olan TOBB bu üniversiteyi sosyal sorumluluk düşüncesiyle Türkiye'den aldığını yine Türkiye'ye vermek amacıyla, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gelişmiş beyinleri yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir üniversite. Altyapı imkanları çok güçlü. Arkasında TOBİ gibi Türkiye'nin en büyük işveren örgütünün maddi manevi destek ve himayelerini kuruluşundan beri hissediyor. Biz de hissediyoruz. Bu sene benim 10. senem. Ben üniversite kurulduktan 2 sene sonra Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde göreve başladım. Üniversitemizde hali hazırda 6 fakülte var. Tıp, hukuk, mühendislik, güzel sanatlar, fen edebiyat fakülteleri ve bu fakültelerde 24 bölüm faaliyetlerine devam ediyor. Lisans programları 24 ama yüksek lisans doktora programları ile birlikte 30'u geçiyor programlarımızın sayısı.
Peki Tömer'i tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Tömer Nisan 2010'da kuruldu. Türkçe Öğretim Merkezimiz. Fakat hiçbir zaman ticari bir müessese olarak yapılandırılmadı. TOBETÜ Tömer Türkçe Öğretim Merkezi. Bunun için biz vakıf üniversitesiyiz öncelikle. Yurt dışından devlet bursu kanalıyla gelen öğrencileri biz alamıyoruz. Bize gelen yabancı öğrenci ya TOB'un tahsis ettiği bursları alan öğrenciler ya da kendi imkanlarıyla öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler. Bu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Türkçeyi aslında üniversitemizde öğreniyorlar. Bizim iletişime yönelik Türkçe derslerimiz var 1-2 şeklinde. A1 ve A2 düzeyinde Türkçe öğretiyoruz. Yabancı öğrencilerimiz bu dersleri alıyorlar. Fakat onların aynı zamanda o sene devam eden İngilizce hazırlık kursları da oluyor. Özellikle mühendislik, iktisadi idari bilimler gibi fakültelerde derslerimizin %30'u İngilizce olduğu için İngilizce hazırlık okumaları gerekiyor öğrencilerin. Hazırlık sınıfı boyunca yani İngilizce ağırlıkta ama Türkiye'de yaşadıkları ve derslerin %70'ini Türkçe alacakları için Türkçe öğretim merkezimizde de dersler alıyorlar.
En çok hangi bölüm revaçta desem?
Revaçta olan bölümler aslında mühendislik fakültesi bölümleri daha ziyade. İktisadi ve idari bilimler daha sonra. Şu ana kadar tıptan yabancı bir öğrencimiz olmadı açıkçası. Hukuktan da olmadı.
Olmasını niyet edelim.
İnşallah.
O bölümlerimiz de renklendi.
İnşallah.
Daha yeni sonuçta.
Tabii onlar nispeten yeni bölümler. Yani tıp fakültesi açılalı daha yanılmıyorsam 3 sene oldu. Hukuk fakültesi 5 sene oldu. İnşallah onlarda da olacaktır.
Peki burs ve yurt imkanlarından biraz bahsedelim mi, detaylandıralım mı? Çünkü evet. Yurt dışından gelecek biri için bu imkanlar da önemlidir.
Evet. Ben şimdi sayıları size vereyim. Bizim şu ana kadar lisans programlarımızda 18 uluslararası öğrenci bursu almış. Eğitim bursu kazanmış ve bu eğitim bursuyla öğrenimlerini tamamlamış, bir kısmı da devam ediyor. Bu bursların tamamı TOBİ Eğitim Vakfı tarafından karşılanmış. Sadece eğitim bursu verilmiyor, aynı zamanda konaklama, barınma bursu da veriliyor. Aynı zamanda her ay yaşam katkı payı ödeniyor bu öğrencilere, cep harçlığı şeklinde. Onun dışında yüksek lisans programlarımızda 21 yüksek lisans öğrencisine TOBEV aracılığıyla burs vermişiz. 21 yüksek lisans öğrencisi burs almış. Bunlardan birisi de yanımızdaki Ernest. 4 de TOBEV bursuyla gelen doktor öğrencisi var.
Şimdi dediniz de sadece eğitim değil, harçlık olarak da evet, yardımda bulunuluyor. Bu burslar ayrı ayrı mıdır? Hepsi tek bir bursun içinde midir?
Şimdi bu şöyle. Yani eğitim ve barınma için herhangi bir ücret ödemiyor öğrenci. Bununla uğraşması zorunda da değil. Yani sadece başta kayıt olması yeterli. Dönemlerde ders kaydını yapması muhtemelen aranıyordur. Onun dışında kendisinin bir banka kartı var ve her ay kendisine yatırılan parayı alıyor. Miktarını ben bilmiyorum.
Yeterli mi diye ben sorayım o zaman arkadaşlarıma. Sizce yeterli
mi? Benim bir fikrim yok açıkçası.
Sizce yeterli mi? Verilen bursla hayatınızı rahat rahat yaşayabiliyor musunuz?
Yani yüksek lisans ve doktora öğrencilerine şu an burs altında veriliyor ama aynı zamanda biz asistanlık görevi de yapıyoruz. Yani dolayısıyla devlet üniversitesindeki araştırma görevlilik kadar burs veriliyor. O yüzden gayet yeterli şu an. Ama lisans seviyesinde ne kadar burs verildiğini tam bilmiyorum. Orada biraz daha çeşitli galiba, yani kaç puanla geldiği ona göre değişiyor galiba.
Sanki çok sıkıntı yok gibi görünüyor en azından. Evet. Belki arkadaşlarınızdan biliyorsunuzdur. En azından hayatınızı sürdürebilecek kadar yani imkanlar yeterli.
Duymadım açıkçası.
Peki. Yani. Bunu duymak önemli. Yurt dışından bize kulak verenler için bu çok önemli bir nokta. Sevgili hocam, hemen şunu da sorayım. Nasıl başvuracaklar? O burs imkanlarından faydalanmak için ne zaman başvuracaklar? Ne gibi koşullar aranıyordur?
Evet.
Bu konuda da bilgi verelim.
Şimdi yabancı öğrenciler daha önce yurt dışından gelen yabancı öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın elçiliklerimiz aracılığıyla yaptığı sınavlar vardı. Üniversite kurulduğunda bu şekilde elçiliklerimizle irtibata geçerek 30 civarında öğrenciyi burslandırarak üniversitemize kaydetti. Ama benim bildiğim kadarıyla şu anda o sınav kaldırıldı diye biliyorum.
YÖS
kalktı değil mi?
Kalktı. Her üniversite kendisi yapıyor şu an.
Her üniversite kendisi evet. Yapıyor. Bizim üniversitemiz kendisi şu ana kadar o YÖS kalktığından beri bir sınav yapmadı. Ama başarısına güvenen bir adayımız varsa, öğrenci arkadaşımız, benimle de irtibata geçebilir. Eyüp Bacanlı, TOBB Üniversitesi'ne bakarsa veya Google'dan ismimi yazarsa rahatlıkla sayfama erişebilir. Rektörlüğümüze yazabilir. Doğrudan tobb.org.tr'ye de yazabilir. Yani başkanımızın e-postaları sürekli olarak takip ediliyor, kendisine iletiliyor. Eğer başarılı bir öğrenci varsa kaçırmak istemezler.
Yeter ki gönüllerine koymuş olsunlar bu sevdayı.
Evet.
Her şekilde bize ulaşabilirler. Biz de elimizden gelen imkanları onlara sunabiliriz diyorsunuz.
Evet. Yabancı, yani uluslararası sınavlar var bildiğiniz gibi.
Hı hı.
Eğer o uluslararası sınavlarda parlak başarıları varsa ve TOBETÜ'de okumayı düşünürlerse mutlaka bize başvurmalarını tavsiye ederim.
Peki, hep okul, hep ciddiyet, resmiyetten bahsediyoruz ama tabii ki insanların sosyal ihtiyaçları da var.
Evet.
Sosyal ortamlarda dil çok daha rahat öğrenilebilen bir şey. Çünkü o dille iç içe geçmiş oluyorsunuz, yaşıyorsunuz onu.
Evet.
Böyle öğrenilmesinin çok daha faydalı olacağını hep savunuruz. Arkadaşlarımıza bu anlamda ne gibi imkanlar sunuluyor üniversitede?
Üniversite YÖK tarafından yıllık açıklanan grafikler vardır. Üniversitelerin öğrenciye harcadıkları para miktarı gibi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bu anlamda ya birincidir ya ikincidir her sene listelerde. Öğrenciye en fazla para harcayan üniversite olarak bilinir. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kurduğu, desteklediği bir üniversite olarak maddi imkanları çok iyi. Dolayısıyla bizim üniversitemizde 50-55 civarında, sayıları yıldan yıla değişebiliyor. Kimileri açıyor, kimileri kapatıyor ama ortalama 50 civarında öğrenci topluluğumuz var. Her topluluğun yılda 4-5 bin lira civarında bütçesi var en az. Ama çok faaliyet gösteren topluluklarda rakam, bütçe rakamı 30 bin lira, 50 bin lira de çıkabiliyor.
Ne yapıyorlar bu topluluklarda? Neler olabilir? Birkaç örnek ya da en çok talep edilen şeyler neler?
Yani ben faaliyetlerine katıldığım birkaç topluluktan söz edeyim. Mesela fotoğraf topluluğu. Fotoğraf sanatçısı bir hocamızdan ders alıyorlar haftalık. Onun dışında yılın belli dönemlerinde otobüs kiralayıp Abant'a fotoğraf çekmeye gidiyorlar veya Ilgaz Dağları'na gidiyorlar. Farklı yerlere, Akdeniz'e yani makro mikro çekim yapıyorlar. Epey de uzmanlaşmışlar o konularda. Amatör de olsalar çok güzel şeyler yapıyorlar. Sergiyi açıyorlar daha sonra. Onlarla yılın ilk karının düşeceği bir gün Abant'a gitmiştik. Kar yağışını çekimlemiştik. Çok güzel bir deneyimdi. Yani özel hocalarla anlaşabiliyorlar. Onun dışında konferans düzenleyebiliyorlar. Şehirler arası gezilere katılabiliyorlar. Mesela bizim bölüm öğrencilerimizin kurduğu dil, edebiyat, sanat topluluğu Bursa, İstanbul, Konya gibi geziler düzenliyorlar. Şebi Aruz törenlerine katılıyorlar. Düzenli olarak her sene. Otobüslerle. Ve otobüste dolu oluyor yani. Topluluğun bütçesi de buna yetiyor. Bazen eğer bütçe yetersizse konaklamak için kendileri 20'şer 30'ar lira katkı sağlıyorlar. Gittikleri yerde konaklama imkanını da bulabiliyorlar. Otellerde mesela iki gün gezelim derlerse, hafta sonunu orada geçirelim tamamen derlerse, bu tür imkanlar
gönülleri
var.
Gönülleri biliyor gerisini.
Evet.
Paşa
evet.
Gönülleri ne isterse onu yapıyorlar. Evet. Bu çok güzel. Peki ben Ernest ve Celal'e döneyim o halde. Sizin katıldığınız kulüpler var mıydı böyle? Neler yaptınız okul bünyesinde?
Ben lisans hayatımda masa tenisi ve matematik topluluğunda üyeydim. Masa tenisi toplu olarak eğitimler yapıyordu. Yani dışarıdan hocalar getirip okul takımı hazırlanıyordu. Değişik turnuvalara katılıyorduk. Bu tür etkinlikler yapıyordu. Matematik toplu olarak da bizim okulda bir yarışma düzenliyordu. Liseler arası matematik yarışması gibi. Mart ayında pi günü diye. Onun dışında değişik üniversitelere, seminerlere, konferanslara gidiyorduk. Bu tür etkinlikler oluyordu toplu olarak.
Celal siz?
Tabii şu anda ben uluslararası ilişkiler öğrencisi olduğum için genelde böyle siyasi olan topluluklara böyle yöneliyordum. Orada siyasal iletişim topluluğu diye bir topluluk vardı. O topluluk çok böyle aktif bir topluluktu. Ben de orada bir üyeydim. Genelde işte siyasi bir işi olan, siyasi bir görevi olan insanları çağırıyorduk, ağırlıyorduk. Bizim okula davet ediyorduk. Ondan sonra onlar gelince işte bize böyle bir aydınlatma diyelim yapıyorlardı. Oraya kim davet etmiştik? Mesela Eğitim Bakanı, eski Eğitim Bakanı. Ondan sonra işte eski Merkez Bankası Başkanı da gelmişti. Ya baya böyle büyük insanlar da gelmişti. Tabii top duyunca geliyorlar. Çünkü topun bir ismi var tabii. Burada böyle inkar etmemek lazım. Öyle topluluklar vardı. Bizim okul aktif, çok iyi. Bir de en çok sevdiğim nokta şöyle bir şey de vardı bizim orada. Yani siyasi bir şey yoktu orada. Yani herkes böyle iç içe, herkes birbirini tanıyor. Hani okul böyle özel olduğu için, küçük olduğu için böyle herkes böyle diğer insanlarla tanışıyor. Sosyal hayat çok böyle aktif. Yani her şey güzeldi. Tabii şu anda mezun olduk, Gazi'ye geçtik. O günleri izliyoruz tabii şu anda. Top'un günlerini izliyoruz. Çünkü Top'un ayrı bir özelliği vardı. Diğer okullara nazaran ya.
Tabii bir de ilk göz ağrım senin.
Aynen öyle. Ben 2010'da geldim. 18 yaşındaydım o zaman. Baya küçüktüm yani. Hayatı böyle ilk böyle dışarıda gördüm yani üniversite hayatımı. Yani burada başladım. Türkiye'de başladım. O yüzden biraz böyle evet yani böyle ilk tecrübe olduğu için biraz böyle ayrı bir yeri var.
Peki. Şimdi kısa bir ara verelim istiyoruz. Ernest'le başlayayım ben. Dinlemeyi sevdiğin bir pop müzik sanatçısı var mı acaba?
Evet, genelde pop müziği seviyorum. Bunlardan biri Mustafa Ceceli. Onun herhangi bir şarkısı olabilir.
Peki, şöyle bir güzellik yapalım. Sen kendi dilinde paylaşmak istiyorsan eğer sevdiklerinle, dostlarınla, belki şu an sana kulak veren arkadaşlarınla kendi dilinde de bu şarkıyı armağan edebilirsin. Seni tamam. Özleyenlere söylemek istediğin şeyler vardır muhakkak.
Ben genel olarak Kırgızistan'a selam söyleyeyim. Bucaktan Kırgızistan'a ısı ısık salam aytıp çatam. Ataneme, tuğanlarıma, cuvayıma çok çok salam.
Ne dedin? Hemen arkasına sorduğum soru mu?
Sıcak büyük büyük selam gönderdim.
Ay ne güzel. O halde bu sıcaklıkla birlikte hemen şarkımızı da dinletelim.
Aynen. baş kalbi indiği gün gel. Gel, gel, gel. Yaşamak, yaşamaktır. O gündür dernek düğün gel. Afeti can, kimler dost, kimler düşman. Sen gel benimle yaşlan. La, yastığında, yatağında çiçekler. Gel sen aşkımla besle.
Mikrofon Üniversitelerde programımız kaldığı yerden devam ediyor. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız olabilir. Hemen hatırlatalım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tümer Müdürümüz, Doçent Doktor Sayın Eyüp Bacanlı stüdyo konuğumuz ve tabii ki yanı başında da çok kıymetli iki arkadaşımız Ernest Tilenbaye ve Celal Selmi de bu hafta bize eşlik ediyorlar, stüdyomuzu şenlendiriyorlar. Şimdi bir şey konuşmuştuk, sevgili Ernest demişti ki programın başında kültürel farklılıklar vardı dedi. Çok yabancılık çekmedim ama yine de bazı farklılıklar vardı dedi. Biraz onlara kulak verelim mi acaba, neydi onlar? Seni neler zorladı, neler güldürdü?
Yani genelde ilk zorlayan şeyler yemek oluyor tabii, yani insan olduğumuz için.
Ne arıyordun, ne bulamadın? Çok merak
aslında
ettim.
Aslında bakılırsa biz de et çok yiyoruz, hamur yiyoruz. Türkiye'de de et ve hamur çok yenilenden ama ufak şeyler farklı yapılıyor. Mesela bizim orada 3-4 çeşit yemek yapılmıyor. Genelde bir yemek yapılıyor buradaki türlü gibi. Onun için eti de oluyor, işte pirinci de oluyor, sebzesi de oluyor. Genelde bu şekilde oluyor. Ama burada mesela pilav sade pilav oluyor. Ya da makarna yapılacaksa sade oluyor genelde. Bunlar çok garip geliyor ilk başta. Yani pilav istiyorsun, içinde et yok, tavuk yok.
Çok güzel.
Bunun gibi şeyler.
Alıştın mı peki?
Tabii sonradan alıştık. Yani benim alışmam 3-4 ay sürdü, sürmedi herhalde.
Seni bir çok güldüren, garip gelen belki de bir anın var mı? Yeni geldiğin zamanlarda genelde böyle anılar kalır aslında.
Yani genelde kelimeler şey oluyor. Şimdi Kırgızca Türkçe'ye yakın olduğu için yani Kırgızca'da kullanılan kelimeler Türkçe'de farklı anlama geliyor. Mesela en çok komik olan şey, yani herkesin başına gelen Kırgız vatandaşların otobüse binince ineceği zaman Kırgızca'da dur demek, yani ineceğim demek, düşeceğim demek, düşmek demek. Düşeceğim diye söylüyor şoföre. Şoför bey düşeceğim diye. Şoför bey de gülüyor. Niye düşüyorsun? Düşme diye.
Ay çok tatlı.
Bunun gibi şeyler oluyor.
Çok güzel. Celal, senin buraya eklemek istediklerini de almak isterim.
Aslında yani şu anda Filistin ile Türkiye arasında çok böyle büyük bir kültür farkı yok diyebilirim. Şöyle, şu anda mesela yemek olarak yemeklerimiz aynı. Zaten Eyüp Hoca gitmiştir, görmüştür. Yemek falan hepsi aynı. Yani sadece baharat konusunda biraz böyle değişiklik olabiliyor. Araplar baharat daha fazla kullanıyor Türklere göre. O yüzden baharat konusunda biraz böyle bir sıkıntı çekmiştim. Yani çok baharat yoktu işte yemekte. Ondan sonra yavaş yavaş alıştık artık. Mesela çay da öyle. Mesela çay içinde çok şeker koymuyorsunuz. Biz bayağı böyle bir şeker koyuyoruz, yani ekliyoruz. Çünkü şeker olmadan çay olmaz diye bir söz var bizde. Öyle bir şey yok burada mesela.
Şeker yani, olmadan çay
yani,
olmaz.
Aynen öyle. Burada işte şeker olursa fazla içilmez çay burada. Ama yok, bizde tam tersi. O yüzden biraz böyle ufak şeyler vardı yani. Zaten evden eve değişir kültür meselesi. Yani değil bir mi? De ben Gazze'den geldim. Tabii yani şey değişmesi çok normal bir şey. Yani değişmemiş olursa o zaman Türkiye güzel olmazdı benim için. Yani insanlar fark olduğu için birbirlerini seviyor. Yani şu anda mesela esmer oldu, kız esmer olduğu zaman sarı bir erkeği sever. Erkek de böyle sarı olduğu zaman esmer bir kızı sever. Benim girişim tabii. Şu anda Yufo Hoca bakıyor.
Bunda garip bir şey yok. Olmayanı hanımefendiler de şeydir sevgili hocam. Şu an yanıma alabileceğim bir hanımefendi yok burada ama saçları doğuştan kıvırcıktır ama hep düz saçlılara imrenir ya da saçları dümdüzdür kıvırcık saçlılara imrenir, saatlerce uğraşır o saçları kıvırcık yapmak için. Onun gibi bir şey oldu bu.
Allah'ın hikmeti bu işte. Fark olduğu zaman insan daha fazla cezbeliliyor. O şey yani. O yüzden dediğim gibi çok büyük bir fark yoktu ama yine bir fark vardı yani. Çok böyle zorluk, yabancılık çekmedim. Çünkü Türkler de dediğim gibi Araplara çok yakın kültür olarak. Sadece şey var yani, Ankara'ya özel bir şey vardı. Ankara biraz bir modern bir şehir. Gazze'si biraz böyle Urfa gibi, Mardin gibi, Diyarbakır gibi muhafazakar bir şehirdir. Yani tabii şu anda yanlış bir şey demiyorum. Sadece böyle bir kültürel anlamda diyorum.
Coğrafya olduğu için aynen biraz öyle. Daha herhalde benzerlikler daha kolay
yani doğuya gittikçe benzerlikler daha fazla ortaya çıkıyor. Ama yine böyle Ankara çok güzel bir şehirdi. Çok böyle güvenli bir şehirdi. Bence Ankara yaşanabilen ya da yaşanabilecek en büyük, en güzel bir Türkiye şehridir yani şu anda. Benim görüşümce.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Zaman da su gibi akıp gidiyor. Arkadaşlar da güzel konuşunca hocam zamanını da yakalamak pek mümkün olmuyor. Ama benim size sormak istediğim bir soru daha var. Evet. Yunus Emre Enstitüsü tabii bu zenginliği ön plana çıkarmaya çalışıyor. İmkanı olmayanlara bir nevi imkan olmaya çalışıyor.
Evet.
Yunus Emre Enstitüsü ile yapmış olduğunuz ortak çalışmalarınız da var Topkapı evet. Üniversitesi'nin. Neler yapıldı? Yeni projeler var mı planlar içerisinde geleceğe yönelik? Bunlardan bahsedebilir miyim?
Tabii ki. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında enstitünün kurulduğu andan itibaren ortak protokollerimiz yürürlüğe girdi. Bu protokoller sayesinde her iki kurum da aslında çok büyük kazanımlar elde etti. Öncelikle mesela TOBETÜ'nün Yunus Emre Enstitüsü'ne sunduğu imkanlardan söz edeyim. Bizim konuk evimiz 4 bloktan oluşan Türkiye'nin en modern öğrenci yurtları. Ve Avrupa'daki de en iyi 10 yurt arasında gösteriliyor. 5 yıldızlı otel konforunu öğrencilere yaşatıyor. Şu ana kadar yaptığımız protokole göre Yunus Emre Enstitüsü'nün misafiri olarak Ankara'ya gelen yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve öğrencilerden 1000'den fazla misafiri ağırlamışız üniversitemizde. Müdiremizden öğrendiğim kadarıyla yani 5000 geceden fazladır diyor. Ve önümüzdeki Temmuz ayında da yine gelecek olan 150 yabancı uyruklu misafirimizi ağırlamaya hazırlanıyoruz. TOBETÜ'de inşallah kendileriyle tanışmak da büyük bir zevk olacak. Yunus Emre Enstitüsü'nün TOBETÜ'ye sunduğu imkanlara gelecek olursak, TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi diğer üniversitelerden farklı olarak 4 yıla 8 değil 11 dönem sığdıran bir üniversite.
Nasıl?
Evet.
Nasıl? Tabii ki.
3 yıl, ilk 3 yıl 3 dönem, son yıl 4. dönem 2 dönem şeklinde. Son yıl 4. yıl 2 dönem şeklinde. Bu 3 dönemli eğitim TOBETÜ'de uygulanan bir eğitim modeli olarak ortak eğitim adını verdiğimiz ilgili sektörde bilfiil çalışarak, mesai yaparak, 8,5-5,5 mesaisi yaparak ve asgari ücret kazanarak öğrencilerimizin daha öğrenciyken iş hayatını tanıması, iş kültürünü edinmesi, hangi sektörlerde daha başarılı olabileceğini görmesi, çünkü bu şekilde 3 farklı ortak eğitim uygulamasına gidiyor. Ve bitirdiğinde 1 yıllık iş tecrübesiyle hayata atılıyor. Diğer arkadaşlarından, rakiplerinden bir sene önde oluyor.
Bu harika bir şey.
Bu öğrencilerimiz de biliyorlar. Onlar da gittiler. Bütün öğrencilerimizi kapsayan bir uygulama bu. Ortak eğitim uygulaması kapsamında işbirliği yaptığımız en önemli kurumlardan birisi de Yunus Emre Enstitüsü. Şu ana kadar bu enstitü bizim öğrencilerimize çok kucak açtı. Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Japonya'daki kültür merkezlerinde öğrencilerimiz eğitim asistanı olarak, okutman asistanı olarak görev yaptılar. Kazakistan'da da. Yani o ülkeleri tanıma fırsatı buldular. Genel merkezde Türkçe kitapların, eğitim setlerinin, soruların hazırlanmasında bilfiil görev aldılar. Kütüphanenin düzenlenmesinde. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitüsü ile kurulduğundan beri bizim sıkı işbirliğimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonra da devam eder. Çünkü birbirimizi destekleyerek Türkçe'ye hizmet ediyoruz, ülkemize hizmet ediyoruz. Bu işbirliğinin katlanarak devam etmesini istiyoruz.
Aslında bu kadarıyla da kalmıyor. Çok farklı kültürlerden, bambaşka ülkelerden aynen, insanların buluşma noktası aynen, da oluyor.
Aynen, evet. Evet, biz mesela TİKA üzerinden gelen öğrencilere de 4 kez ev sahipliği yaptık. Henüz o zaman Yunus Emre Enstitüsü kurulmamıştı. 100-120 civarında Türkçe öğrenen öğrencilere TOBETÜ olarak 4 veya 5 yıl ev sahipliği yaptık. Bir ay boyunca onlarla ilgilendik. Başlarında durduk. Bütün dertleriyle hastalananların, bileği burkulanların sıkıntılarıyla uğraştık. Evi araması gerekenlerin vesaire. Ama inanılmaz bir mutluluk duyduk. Çünkü ayrılırken inanılmaz bir burukluk, gözlerin dolu dolu olması ve daha ayrılmadan hasretin başlaması çok güzel bir deneyimdi. O şekilde tanıştığımız 500 civarında dışarıdan, yurt dışından arkadaşımız oldu bu sayede. İnşallah bundan sonra bu faaliyetleri 5-6 seneden beri Yunus Emre Enstitüsü yürütüyor. Yeni gönül köprüleri kuruluyor.
Dostluk köprüleri kuruluyor.
Çok güzel.
Çoğalmasını niyet ediyoruz.
İnşallah.
Artmasını niyet ediyoruz. Biz de güzel insanlar tanıyoruz bu vesileyle. Evet. Şimdi sevgili Ernest'in isteğini yerine getirdik ama bir şarkı da tabii ki Celal için çalmak isteriz. Duygularını paylaşarak şarkımızı dinletelim istersen. Neler söylemek istersin, kimlere neler söylemek istersin, kendi dilince söyleyebilirsin. Tabii tercümesini isteyeceğiz.
هذه الأغنية إن شاء الله للوالدة العزيزة وللوالد العزيز ولزوجتي العزيزة ميسرة هي حاليا تسمعنا واسمعوا الأغنية حلوة راح تكون مافي مافي.
Ne dedi?
İşte güzel anneme, güzel babama, güzel eşime armağan edeceğim bu şarkıyı. Çok sevdiğim bir şarkı. Allah gelsin.
Şarkıyı da anons etmek ister misin acaba?
Benim istediğim şarkı Mavi Mavi. Işın Karaca inşallah söyleyecek. Hep beraber dinleyelim.
Dinleyelim. Evet, şarkılarla da zenginleştik ama her güzel şey gibi bu keyifli sohbetin de bir sonu var. Artık son bölüme geldik. Yavaş yavaş toparlıyoruz konumuzu. Buna rağmen aramıza yeni katılan dostlarımız olabilir. Ben tekrar etmek isterim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tömer Müdürü Doçent Doktor Sayın Eyüp Bacanlı ve Ernest Tilenbayev'le Celal Selmi bu haftaki stüdyo konuklarımız. Sevgili hocam, burası Türkçenin Sesi Radyosu. Türkçenin Sesi Radyosu çok özel bir proje. Türkiye'de bir ilk. Sizin pencerenizden bakınca nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz Türkçenin Sesi Radyosu'nun yapmış olduğu çalışmaları?
Ben böyle bir radyonun yayın hayatına başlamasından çok büyük memnuniyet duydum. Ve bu projeyi hayata geçirenlere de teşekkür etmek istiyorum. Gerek Hayati hocamız, gerek şimdiki Başkan Şeref hocamız olmak üzere ve gerek siz değerli yayın ekibi.
Teşekkür ederiz.
Şimdi Türkçenin eğitim öğretimiyle ilgili yapılması gereken çok şey var aslında. Böyle bir radyonun hayata geçirilmiş olması da bu alanda duyduğumuz bir açığın giderilmesi açısından çok olumlu, çok pozitif bir gelişme. Radyonun yayınlarını takip ettim. İnternet sitesini araştırdım. Sitedeki hazırlanan programlar güzel bir arşiv oluşturmuş. Ve tamamen Türkçenin öğretilmesine yönelik yayın yapan bir radyo. Sadece eğlence değil, belli bir amaca yönelik yayın yapan bir radyo. Radyo bu aşamada bence yapılması gereken güzel bir faaliyetti, hayata geçti. İnşallah bu kurum bundan sonra diğer büyük projeleri de hayata geçirir. Şu ana kadar çok büyük şeyler yapıldı. Türkçenin sınavları yapılmaya başlandı, sertifikalar verilmeye başladı. Uluslararası alanda ve bu kurum kendi eğitim öğretim setini hazırladı. Bu alanda çok büyük mesafeler kat etti. İnşallah Yunus Emre Enstitüsü bundan sonra da bu başarılarını katlayarak sürdürecektir. Yeni yeni kültür merkezleri, yeni Türkçe dostları, sevgilileri katlanarak, sayısı artarak devam edecektir diye umuyorum. Yayında emeği geçen siz, yayın ekibine, herkese çok teşekkür ediyorum.
Biz de teşekkür ediyoruz karşılıklı sevgili hocam. Hiçbir şey tek başına var olamıyor. İlla ki karşısında bir değer olmalı ki bir birliktelik olsun. O zaman insan üretebiliyor, ürettiğini de paylaşabiliyor. Paylaşmayınca da hiçbir anlamı olmuyor.
Aynen öyle, evet.
Peki şimdi paylaşmak demişken ben sevgili Ernest ve Celal'e de döneyim. Muhakkak hayalleriniz var. Muhakkak o hayaller peşinden gidiyorsunuz. O yüzden buradasınız. Hayallerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz acaba? Belki sizin hayalleriniz de başkalarının hayalleri için bir ışık olur.
Ben dediğim gibi şu an eğitimde doktor aşamasındayım. Yeterli verdim. Şimdi inşallah bir 2-3 sene içinde bitirmeyi planlıyorum. En büyük hayalim bilim insanı olmak, akademisyen olmak diyebilirim. Ben matematik dalında çalışıyorum. Yani dünyada ismi duyulan, önemli işler yapan bir matematikçi olmak istiyorum. Akademisyen olmak istiyorum. Benim hayallerim bunlar.
İnşallah yolun açık olsun diyelim.
Çok teşekkür ederim.
Ne diyelim? Peki matematikle ilgili tavsiyelerin olabilir mi? Çünkü bazı insanlar matematikle çok barışamıyor. Matematik deyince ne düşünmek lazım?
Yani aslında benim tavsiyem matematik öğrenenlere değil de öğretenlere belki olabilir. Yani matematiğin korkunç görülmesinde, zor gibi gözükmesinde herhalde bizlerin, matematiği öğretenlerin suçu var diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla eğitmenler için tavsiyem daha kolay olduğunu, aslında zevkli ve eğlenceli bir şey olduğunu öğretmeleri.
Hayat matematikten oluşuyor. Her şeyin, yani, bir sanatın da, bir fotoğrafın da, resmin de, müziğin de, her şeyin bir matematiği var. Dilin de kendine has bir matematiği var. Bunu keşfetmek için evet öğretmenlerimize biraz fazla görev düşüyor.
O yüzden evet.
Çok teşekkür ederiz paylaştığın için. Sevgili Celal.
Ben de aslında akademisyen olmak istiyorum. Benim hayalim bu. Ama akademisyen olmanın yanı sıra yine böyle bir siyasetin içinde bir rol almak istiyorum. İsterim yani öyle bir şey. Niye? Çünkü bizim ülkemiz, memleketimiz maalesef biraz böyle karışık bir memlekettir. O yüzden onun sorunları çoktur. Ve o sorunlarla uğraşması gereken insanlara ihtiyacı var. O yüzden bize düşen göre o sorunlarla uğraşıp o sorunlara bir çözüm üretmektir. Biz de inşallah bir şekilde bu sorunlara çözüm bulmaya çalışacağız. Yani Filistinli olarak herkes o yönde çalışmalı bence. Yani inşallah böyle hallederiz. İnşallah böyle ellerde Ayıp Hoca şey der. İşte Filistin sorununu çözen Celal bir zamanlar benim öğrencimdi.
İnşallah.
İnşallah. Rabbim o güzellikleri bize İnşallah. De görmeyi nasip etsin.
İnşallah. Aslında olmayı. Hayaldir. İdealist bir şeydir. Ama realite ya da gerçeklik tamamen idealist bir şeyle başlayan yani şeydir ya da unsurdur ya da faktördür. İnşallah o idealist talebin yönünde böyle gidip inşallah o çözüme varırız bir şekilde inşallah.
İnşallah. Dualarımız sizinle, yollarımız açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Biz teşekkür
ederiz. Sevgili hocam size de çok teşekkür ediyorum ama son olarak tabii ki şu soruyu sormam lazım. Programın başını kaçıran dostlarımız olabilir. Sonunda da sorayım. Tıp Üniversitesi'ni neden tercih etsinler? Türkiye'de eğitim almak istediklerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde neden bu üniversiteyi tercih etsinler?
Evet, çok teşekkürler Ayşe Hanım. Şimdi TOBİ Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi başta da söylediğim gibi Türkiye'nin en büyük işveren örgütü tarafından kurulmuş bir üniversite, vakıf üniversitesi. Dolayısıyla bir gelir endişesi en son olan üniversite diyebiliriz. Yani gelir endişesini en son hissedecek üniversite aslında bizim üniversitemiz. Çünkü 1 milyon 300 bin iş adamı üyesi arkamızda. Onların desteğini sürekli hissediyoruz. Peki destek her şey demek değildir. Ben size kendi bölümümüzden bir örnek vereyim. Bizim mezunlarımızın yarısı araştırma görevlisi oldu. %95'i de yüksek lisansa başladı. Bu şunu gösteriyor. Aslında üniversitenin kaliteli öğrenciyi almakla kalmıyor ama aynı zamanda üstün nitelikli bireyler olarak, donanımlı bireyler olarak onları hayata hazırlıyor. Ve onlar da başarılarını mezuniyetten sonra da sürdürüyorlar. Bütün başarılı öğrencilere benim de davetim TOBİ Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne gelmeleri veya internet üzerinden takip etmeleri. Bu üniversitenin akademik kadrosu çok güçlü. Öğretim üyelerimizin %70'i doktoralarını Amerika'da, Avrupa'nın veya Uzak Doğu'nun önemli üniversitelerinde tamamlamış hocalar. Yabancı dil bilen hocalar, bizim bölümümüzde mesela 5 yabancı dil bilen, ileri düzeyde bilen hocamız var. Şimdi dünyayı tanımak, dünyaya entegre olmak ve dünyayla yarışmak önemli. Bizim üniversitemizde de olan bu. Dolayısıyla araştırma ve yayın kapasitesi çok yüksek. Bir aile ortamı var. Aile sıcaklığını hissedebilecekleri, başarıyı yakalayabilecekleri bir üniversite olduğu için buyursunlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza, gönüllerinize sağlık. Sevgili dostlar, bu haftada Mikrofon Üniversitelerde programımızın sonuna geldik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tömer Müdürü, Doçent Doktor Sayın Eyüp Oğlu Eyüp Bacanlı ve çok kıymetli iki öğrencisi Ernest Lembaye ve Celal Selmi ile birlikte bize eşlik ettiler. Önümüzdeki hafta bir başka üniversiteyi burada ağırlayacağız. Farklı konuklarımızla karşınızda olacağız. Görüşünceye dek Allah'a ısmarladık.
Mikrofon üniversitelerde sona erdi.